Efendim merhabalar, iyi günler. Lex Historia'nın yeni bir bölümüyle Uykusuzlara Masallar podcast serisinin bir başka ses kaydıyla huzurlarınızdayız. Geçtiğimiz günlerde bir takipçimiz Mustafa Göçmezler beyefendi bendenizin bir tasvirini çizmek lütfunda bulunmuşlar. Bu tasvir harikulade bir tasvir ve bendenizin çok hoşuna gitti. Hatta bu tasvirde kendimi Sherlock Holmes'e benzettim. Şayet bizleri YouTube'dan takip ediyorsanız şu anda ekranlarınızda da bu tasviri görüyorsunuz. Bu benzetiş üzerine bugün sizlere Türk Sherlock Holmes'u olarak bilinen Yıldırım Cemal'den bir hikaye aktarmayı yerinde gördüm. Esas itibariyle bizde polisiye biraz geç gelişmiş bir türdür. 1990'lı yıllarda büyük bir pik yakalamış ve hızla sayısı artmıştır polisiye eserlerin. Ancak polisiyenin tarihini Türkiye'de bir asır öncesine götürmek mümkün. Edebiyatın hemen her sahasında kalem oynatmış olan ve bizim süpürge sakal olarak bildiğimiz Ahmet Mithat Efendi, Esrar-ı Cinayat isimli eseriyle Türklerin polisiye macerasını başlatmış, kendisini maalesef ufak bir azınlık yazar grubu takip etmiştir. Bu grubun içerisinde Nermi Bey de bulunuyor. Nermi Bey, Türk Sherlock Holmes'u Yıldırım Cemal isminde bir karakter üretir ve bu karakterin maceralarını bugün 10 paralık tefrika diyebileceğimiz tarzda yayımlamaya başlar. Bugün sizlerle paylaşacağım öykü de aslında bir tefrika olarak 1928 senesinde yayımlanmıştı. Ötüken Yayınları, Yıldırım Cemal'in maceralarını tek bir kitap halinde toparladı ve Uğur Erdem Beyefendi bu maceraları notlandırarak yayına hazırladı. Bendeniz de oradan alıntı yapıyorum. Lafı daha fazla uzatmadan sözü Nermi Bey'e, daha doğrusu nice esrarın perdesini kaldıran Türk Sherlock Holmes'u Yıldırım Cemal'e bırakalım ve dinleyelim bakalım neler olmuş İstanbul'da. Hortlak isminde hikayeyi şimdi sizlerle paylaşıyorum. İstanbul'un çok tanıdık simalarından iki sima birbirleriyle konuşuyorlar hikayenin başında. Yahu Ahmet Ağa, niye inanmak istemiyorsun? Bizimki gözleriyle görmüş.
Abi sen ne dersin evlat? Hiç 100 senelik mezardan cenaze cihaz çıkar mı? Öyle bir şey gözlerime yalışsa hemen surat cihazına doğru bir yumruk cihaz ile tepi verdin mi görür o dünyanın anyasını konyasını.
Celep Ahmet Ağa ile komşusu Recai Efendi, Zincirli Kuyu'nun en muntazam içtimagahı olan Recep Çavuş'un kahvesinde hem akşam kahvelerini içiyorlar hem de bu minval üzere hararetle konuşuyorlardı. Her ikisi de Zincirli Kuyu'nun Selvi Kapı'ya doğru sarkan bir sokağında oturuyorlardı. Bu sokakta Recai Efendi ile Ahmet Ağa'nın oturdukları evlerin karşısında 200-300 seneden beri metruk kalmış bir mezarlık vardı. İşte mevzu-i münakaşa da bu mezarlıktı. Recai Efendi'nin iddiasınca zevcesi Fatma Hanım bir gece evvel sabaha karşı kalkmış, evde dolaşırken gözü karşıdaki mezarlığa ilişmiş, orada beyaz kefenlere sarılı birinin dolaştığını görmüş. Şu halde mahallelerindeki mezarlıkta bir hortlak, yani öldükten sonra dirileri ziyarete yeltenen biri varmış demekti. Celep Ahmet Ağa oldukça dünya gezmiş, dinlemiş, bellemiş bir adam olduğundan, ölünün mezardan kalkmayacağından emindi. Recep Efendi ise Ahmet Ağa'dan daha fazla tahsili olmakla beraber eski ananelerinden ayrılamıyor, hortlağın mevcudiyetine kanaat getiriyor, komşusuna da bu kanaati tasdik ettirmek istiyordu. İki komşu bu mesele hakkında bir müddet münakaşadan sonra vaktin geç olmasına, ki saat 11'e geliyordu ve kahveci Recep Çavuş'un dükkanı kapamaya hazırlanmasına binaen kalktılar. Beraberce sokaklarına saptılar. Recai Efendi'nin evi Ahmet Ağa'nınkinden evvel idi. Kapısı önüne varınca komşusuna rahat bir gece temenni ederek anahtarıyla kapısını açtı ve içeri girdi. Bu saatte haremi, yani eşi yatmış idi. Kapının önünde duran idareyi, yani kandili alarak merdivene doğru yürüdüğü sırada duyulan canhıraş bir seda kanını dondurdu. Olduğu yerde kaldı. Azası tamamen titriyor ve ciğerleri birbirine çarpıyordu. Kim bilir ne kadar zaman bu halde kaldı. Nihayet bacakları dolaşarak merdivenleri çıkmaya başladı. Yatak odasına vardı ve hemen zevcesinin yanına yatağa sokuldu ve yorganı başına çekti. Ertesi günü erkenden sokağa çıkanlar Celep Ahmet Ağa'nın mezarlık önünde yerde yattığını gördüler. Biçare adam ölmüştü. Celp edilen doktor Celep'in şiddet bir darbe yedikten sonra kalbine bir bıçak saplanarak öldürüldüğüne dair bir rapor verdi. Meseleye zabıta vaziyet etti. Tahkikatta Celep'in üzerinden 500 liralık nakit evrak ile kıymetli altın saat, ve kordon ve okkalı 200 lira kıymetinde bir elmas yüzük aşırılmış olduğu tahakkuk eyledi. Ahmet Ağa bir akşam evvel Recai Efendi ile evini avdet etmişti. Recai Efendi'nin Ahmet Ağa'yı hortlak meselesiyle korkutmak istediğini kahveci Recep Çavuş duymuştu. Katilin Recai Efendi olması kuvvetle muhtemeldi. Recai Efendi polis dairesine çağrıldı. Hortlaklardan, korkusundan vesaireden bahsetti. Sözlerindeki düzensizlik hakkındaki şüpheyi arttırdı. Sorgu memuru, muvakkat bir tevkif müzekkeresiyle adamcağızı alıkoymaya lüzum gördü. Mamafih, mahallede bir dedikodu gidiyordu. Recai Efendi'nin zevcesi hortlaktan bahsediyordu. Gördüğüne yeminler ediyordu. Komşular da kendisine katılmaya taraftar görünüyorlardı. Küçücük sokak 2-3 gün içinde bütün İstanbul'un mihveri halini aldı. Gazete muharrirleri birbirinin peşinden olay yerine gittiler. Zabıta işi çözmek için çok uğraştı. Bir netice elde edemedi. Recai Efendi orta yaşlı bir adam olmakla beraber pederi vaktiyle Halep valiliğinde bulunmuş ve bu sırada meşhur polis hafiyesi Yıldırım Cemal'in babasıyla pek samimane bir münasebet perverde eylemişti. Zavallı zanlı kendisini kurtaramayacağını görünce Cemal'in babasıyla kendi babası arasında kadim münasebeti hatırlayarak İstanbul'un Sherlock Holmes'üne müracaata karar verdi ve kendisine bir mektup yazarak tevkifhaneye kadar gelmesini rica etti. Cemal eski Halep valisini ve oğlunu tanıyordu. Mektubu alınca tevkifhaneye giderek Recai Efendi'yi ziyaret etti. Efendi cinayette katiyen dahli olmadığına dair binlerce yemin ediyordu. Cemal dedi ki, sözlerinize inanıyorum fakat bütün delail aleyhinizedir. Cinayet akşamı daha kahvede hortlak meselesinden bahsederek nazarı dikkati o cihete celbetmek ve cinayetin onlara atfedilmesini temin eylemek istediğini söyleniyor. Ahmet Ağa ile eve avdet ederken yalnızdınız. Bu adam saldırıya düçar olduğu sırada sizin henüz eve girmiş olmanız icap eder. Tabii bağırmasını da duydunuz. Neden yardımına gitmediniz? Söylüyorum ya Cemal Bey, birdenbire sayhayı duyunca korktum. Kımıldanacak halim kalmadı. Bunu kabul ettirmek mümkün mü? Bir de hortlaktan bahsediyorsunuz. Sizden başka bu hortlağı gören var mı? Ben bile görmedim Cemal Bey. Onu zevcem bir gece sabaha karşı görmüş. Vaziyetiniz çok karışık. Mamafih pederlerimiz arasındaki eski hukuka riayeten meseleyi tetkik edeceğim. Bilmem bir hayırlı netice çıkar mı? Temenni ederim ki masumiyetinizi ispat edelim. Şimdilik bana müracaatınızdan bahse lüzum yoktur. Bahsetseniz bile işinizi deruhte etmediğimi söylersiniz. Yıldırım bu sözleri söyledikten sonra tutuklunun yanından ayrıldı. Öğle yemeği zamanıydı. Cemal Bey Sirkeci'ye inerek bir lokantada karnını doyurduktan sonra Fatih tramvayını atladı ve Fatih'te inip Zincirli Kuyu'ya geçerek Recep Çavuş'un kahvesine uğradı. Hafiye memuru kendisini tanıttırmamak için Sirkeci'de tanıdığı perükarlardan birinin dükkanındaki bir bölmeye girmiş, orada top bir sakal, pala bıyıklar takındıktan sonra paltosunu çevirmiş, şapkasını da bir yere bırakarak başına bir işçi kasketi geçirmişti. Cemal Bey Recep Çavuş'un kahvesine girdiği sırada kahvede bir iki işsiz tavla oynuyorlardı. Bir köşede peykenin üzerine bağdaş kurarak oturmuş bir mütekayit hem nargile çekiştiriyor hem de tezgahta takımlarıyla meşgul olan Çavuş'la görüşüyordu. İhtiyarla Recep arasındaki mükalemenin mevzuu tabii ki mezarlık cinayetiydi. İhtiyar diyordu ki, "Çavuş, doğrusunu istersen çok yanlışsın. Gidip Recai Efendi aleyhine şehadet ettin. Recai'yi çoktan beri tanırım. Bir günah olduğuna eminim." "Güzel söylersin Recep Bey. Fakat nasıl oluyor da hortlak yalnız Recai Efendi'nin karısına gözüküyor? Biz de bu mahalleliyiz. Hem de çocukluktan beri bu civarda yaşamışız. Fakat şimdiye kadar öyle hortlak furtlak dalan davasını görmedik. Hem de hortlak bıçak kullanır mı canım?" "Hey evlat, sen daha bir şey görmemişsin. Hortlak bu. Neler yapmaz ya neler. Bak bıçağı bulabildiler mi?" "O da doğru ama bey baba, ben bu hortlak meselesine bir türlü akıl erdiremiyorum mesela. Hem de benim sözümle değil ya, hükümetin zabıtası var. Katili bulsun da ister bir hortlak olsun isterse senin benim gibi bir adam. Öyle değil mi kardeş?" Cemal Bey bu sırada kahvesini getiren Recep Çavuş'a sordu. "Aa, konuştuğunuz mesele harabelik önündeki cinayet meselesi mi? Gazetelerde gözüme ilişti de ben de şaştım kaldım." İhtiyar söze karıştı. "Şaşılacak bir şey yok evlat. Bu gibi şeyleri maziyi de çok duyduk. Bir vakitler çeşme taraflarında memuriyetten bulunuyordum. Bulunduğum köyün mezarlığından böyle bir hortlak çıkardı. Geceleri evinden çıkan kadınlara musallat olurdu. Halk ne yapacağını bilmiyordu. Nihayet köy imamının delaletiyle hortlağın alemi ervaha rücu ettirilmesi imkanı vakı oldu. Siz gençsiniz, toysunuz. Daha bir şey görmemişsiniz de onun için inanmıyorsunuz. Recep Çavuş dayanamadı. İyi ama bey baba, hortlak zavallı Ahmet Ağa'nın paralarını, köstegini ne alsın, ahirete mi götürecek? Evlat, o onları ahirete götürmez. Kim bilir nereye serpmiş yahut bırakmıştır. Esrarı ilahiyeye karışılır mı ya? Cemal Bey bu konuşmayı dinliyor, bir taraftan da düşünüyordu. Nihayet Recep Çavuş'a dedi ki, Çavuş Ağa, ben familyamla oturmak için bir evceyiz istiyorum. Fatih Tütün Deposu'nda işçiyim. Buralarda öyle bir şey var mı? Var ama birader, eğer sen de hortlaktan korkarsan işine gelmez. Nam harabeliğin yan tarafında iki odalı küçük bir ev vardır. Kirası da ucuz. Adam sen de bizim gibi gariplere hortlak ne yaparmış? Şu evi gösterebilir misin bana? Anahtarı bendedir. İyi bir adam olduğunuz yüzünüzden belli anladın mı? Size evi 5 liraya kadar uydururum. Fakat bir aylıkta peşin isterim ha. Cemal Bey Recep Çavuş ile az sonra evi gezdi. Aynı zamanda mezarlığı da gözden geçirmiş bulunuyordu. Dönüşte Recep Çavuş'a evin kirası olarak 5 lira, zahmeti içinde 50 kuruş verdi. Ve anahtarı cebine koyarak çıkıp gitti. O gece yatsı ezanından sonra herkes evine çekilerek yattığı bir sırada, eğer biri dikkat etmiş olsaydı, arkasında koyu elbiseli bir adamın zincirli kuyudan kabristan sokağına doğru saparak, gündüzün Cemal Bey tarafından kiralanan eve doğru yürüdüğünü ve yavaşça içeri girdiğini görebilirdi. Bu adam bizzat Türk Sherlock Holmes'u Yıldırım Cemal'di. Eve girince mezarlığa nazır odanın penceresinin önüne geçti ve orada sabaha kadar dışarıyı gözetlemekle vakit geçirdi. Sabah namazı okunmaya başlarken evden çıktı ve gözükmeden uzaklaştı. Cemal Bey 3 günden beri gözetlemede bulunuyordu. Mezarlıktan hortlak değil hiçbir şey çıkmıyordu. Gece sabaha kadar mamum servilerin altında mezar taşları ayın ışığında beyaz lekeler teşkil ederek dinleniyorlardı. Zabıtayı hafiye memuru Recai ile karısının tarafından aldandığını ve herhalde işin içinde bir evham olduğunu hükmetmeye başlamıştı. Sonra bir defa olarak bir gece daha kalmaya karar verdiği zaman o vakte kadar her akşam düdüğü işitecek mesafede beklettiği yardımcısı Zeki'ye dedi ki ''Bu akşam gelmene gerek yok. Hortlak falan yoktur kanaatindeyim. Mamafih bir gece daha gideceğim. Yarın anahtarı teslim eder, başka davalara bakarız. Filhakika Yıldırım o gecede saat Alaturka 2'de yavaşça sokağa girerek evin önüne vardı. Ve içeri dalıp üst kata çıktı. Pencerenin önünde hem sigara içiyor hem de kendisinin 4 gece böyle ayakta kalmasına sebebiyet veren Recai'ye, Recai'nin babasına da içinden okuyordu. Birdenbire durdu ve gayri ihtiyari bir hareketle sigarasını elinin içinde sakladı. Gözlerini dikkatle açmış bakıyordu. Mezarlıkta taşların arasında bir şeyin kımıldadığını görmüştü. Bu şey beyaz bir kefene sarılı bir heyula idi. İşte Cemal Bey hemen pencereden ayrılarak merdivenleri indi ve son derece yavaş hareketle evin kapısını açarak dışarıya çıktı. Heyula henüz sokakta görülmemişti. Cemal Bey süzülerek mezarlığın duvarının dibine sindi ve dinledi. Bekleyişi çok uzun sürmedi. Sokağın başından ağır adımlar duyuldu. Tak, tak, tak. Anlaşılan bir yolcu geliyordu. Adımlar gittikçe yaklaşıyordu. Nihayet ayın ışığında 40-45 yaşlarında temiz giyinmiş bir zatın yaklaştığı görüldü. Cemil Bey biraz dikkat edince bu adamı tanıdı. Tebdili kıyafetle gündüzleri icra eyledikleri tetkikat esnasında bu adamın kabristan sokağının öte tarafındaki caddede oturan çarşı esnaflarından Remzi Bey olduğunu öğrenmişti. Anlaşılan Remzi Bey o akşam zincirli kuyudaki kahvede gecikmiş ancak şimdi evine dönüyordu. Yolcunun korkusuzca yürüdüğü her halinden anlaşılıyordu. Tam kabristan hizasına geldiği sırada kabristanın yıkık duvarından heyula gözüktü. Gözükmesiyle yolcunun önüne doğru atlaması bir oldu. Remzi Bey önüne birdenbire beyaz bir gölge, bir hortlak çıkınca gayri ihtiyari bir adım geriledi ve müdafaa vaziyeti almak istedi. Fakat heyulanın kendisine doğru yumruk sallamasıyla acı bir sayha çıkararak 10-15 adım geri fırladı ve yere düştü. Heyullah hemen Remzi Bey'in üzerine atlamıştı. Aynı zamanda Yıldırım Cemal de seri bir hareketle sindiği bir köşeden Heyullah'ın üstüne fırladı. Kefenli Mahluk ile Cemal Bey'in çarpışmaları bir an sürdü. Akıbette Cemal Bey de canhıraş bir sayha atarak 10 adım geriye fırladı ve baygın bir biçimde yere düştü. Yıldırım gayet güçlü bünyeli bir adamdı. Baygınlığı uzun süremezdi. Gözleri 2 saniye sonra açılmıştı. Fakat vücudunda müthiş bir kırgınlık duyuyordu. Bu sırada Heyullah gözünün önünde dikilmiş, yerde yatan Remzi Bey'in ceplerini karıştırıyordu. Bedbaht bedestenlinin ceplerini boşalttıktan sonra kefeninin altından çıkardığı kamayı göğsüne sapladı ve Yıldırım'ın olduğu tarafa döndü. Tam bu anda köşe başında birçok sert adımlar duyuldu. Heyullah adımların yaklaştığını duyunca Cemal Bey'i bırakarak tekrar mezarlığın duvarını açtı ve gözden kayboldu. Gelenler üstadın emrine rağmen her ihtimali nazarı dikkate alarak iki polisle yan bir sokakta gizlenmiş olan Zeki'ydi. Zeki hemen üstadının yanına koştu. Cemal Bey'in sersemliği hala geçmemişti. Kaldırarak Zincirli Kuyu karakoluna götürdüler. Aynı zamanda maktulün cesedi kaldırıldı ve evine nakledildi. Cemal Bey 2-3 saat sonra kendini biraz toparlamıştı. Oturdu ve biraz kuvvet kazanmak için içerisine bir ilaç damlattığı çayı içerken yardımcısı Zeki'ye dedi ki ''Recai'nin hakkı varmış. Hortlak hakikaten mevcuttur. Hem de zannettiğimizden çok kavi, çok mahir bir şey. Mamafih dün akşam yakalayamayışım kendi kabahatimdendir. Eğer üzerine ahmakçasına hücum edeceğime ateş etseydim daha iyi yapardım. Zavallı Remzi Bey'in hali bana bir dersi ibret olmalıydı. Ne gibi üstad? Ne gibi olacak? Herif vücuduna bir elektrik cihazı sarmıştır. Ayaklarında da cam ayakkabılar var. Şu suretle kime dokunursa kavi bir deşarja maruz kalıp bayılıyor. Sonra soymasından kolay bir şey var mı? Şimdi ne yapmak fikrindesiniz üstad? Kendisini akşama kadar, olmasa bile gece yarısı olmadan yakalayacağım. Şu halde kim olduğunu biliyor musunuz? Bilemiyorum fakat tahmin ediyorum. Üstad az sonra karakoldan çıktı. Kendisinin kim olduğunun bilinmemesi için kati tembihatta bulunmayı unutmamıştı. Karakoldan çıkınca hemen evine giderek birkaç saat dinlendi. Sonra Zeki'ye bazı talimatlar verdi ve arkasında eski bir aba, başına bir keçe külah geçirdikten, birbirine karışmış bir sakal bıyık taktıktan, yüzünü de iyiden iyiye makyaj yaptıktan sonra Zincirli Kuyu'nun yolunu tuttu. Ezandan biraz sonra böyle derviş kılığındaki Yıldırım Recep Çavuş'un kahvesine girdi. Erenler hu diye etrafındakileri selamladıktan sonra bir kenara oturup bir okkalı kahve söyledi ve bir nargile istedi. Kahve müdavimleri bu yabancı dedenin nereden peyda olduğunu merak etmişlerdi. Cemal Bey bu merakı def için yüksek sesle dedi ki ''Erenler biz diyar diyar gezmekte mevluh seyyahlarız. 3 geceden beri yoldaydım. Çorlu'dan geliyorum. İstanbul'da bir lokmamız varmış. Buradan Menemen'e kadar gitmek istiyorum.'' Dervişin verdiği bu tafsilat kafi görüldü. Kendisine yollarda gördüğünden, mesleğinden sualler soruldu. Hep cevap veriyor, tarikati hakkında uzun uzun tafsilata girişiyordu. Bu suretle vakit oldukça gecikmişti. Mamafih, kabristanın sokağından geçecekler, bir gece evvelki cinayet dolayısıyla korktukları cihetle erkenden avdet etmişti. Yalnız Reşat Bey isminde bir zat kalmıştı. O da diğerlerinin tavsiyelerine karşı, ''Ayol benim elimde tabancam var. Daha karşıma kimse çıkarken üzerine ateş ederim ne olacak?'' diyordu. Reşat Bey kahveden en son çıkanlardan oldu. Bu sırada Recep Çavuş dedeye dedi ki, ''Dede efendi kahve kapanacak, geç oldu, nereye gideceksin?'' ''Evlat kahvenin dışarısında bir peyke yok mu? Orada yatıveririm.'' ''Pekala dede.'' Dede çıktı kahvenin önünde ve çardağın altındaki peykeye uzandı. Kahveci içeriye girdi. 5 dakika sonra dışarı çıkıyor ve kapıyı süratle kapatıyordu. Peykenin üzerinde yatan Yıldırım ani bir hareketle doğruldu. Kahvecinin kapıyı kapamakla meşgul olmasından istifade ederek koltuğunun altında tuttuğu bir ipi çıkardı ve ani bir hareketle atarak kahvecinin vücuduna doladı. Aynı zamanda diyordu ki, ''Evlat buna kement derler. Bereket versin ki bunu da kullanmasını biliriz.'' Kahveci kemendi şiddetle çekmesi üzerine yere yuvarlanmıştı. Düşmesiyle beraber acıklı bir sayha çıkardı ve hareketsiz kaldı. Aynı zamanda Zeki yanında 4 polis memuru olduğu halde kahvenin arka tarafındaki arsadan dışarı fırlıyordu. Cemal Bey dedi ki, ''Korkmayınız, Elektrik cihazı yere temas ederek boşaldı. Herifi tutabilirsiniz. İnşallah cereyanın darbesiyle ölmemiştir de hesabını huzur-u adalete verir. Polisler Zeki ile beraber yerde yatan kahveciyi kaldırdılar. Filhakika ayağında topukları ve tabanları camdan ayakkabılar vardı. Vücuduna sardığı elektrik cihazı olduğu gibi duruyordu. Yalnız yere temas ederek boşalmıştı. Ceketinin altında uzun bir kefen sokulmuş duruyordu. Hemen elleri ve kolları bağlanarak karga tulumba edildi ve karakola götürüldü. Darbe şiddetli olmuşsa da herif ölmemişti. 2 saat sonra söz söyleyecek hale geldi. Elektriğin cereyanı ile karşısındakini bayılttıktan sonra soyarak öldürdüğünü ikrara mecbur kaldı. Ertesi sabah katil hapishaneye sevk ediliyor, aynı zamanda Recai Efendi tevkifhaneden çıkartılarak evine iade olunuyordu. Zeki, üstadın nasıl olup da Recep Çavuş'un katil olduğunu intikal eylediğini bir türlü anlayamamıştı. Yıldırım dedi ki, adi bir dikkat meselesidir. Kahveden paralı bir adam geç vakit çıkarsa cinayet vukua geldiğini fark ettim. Şu halde cani kahveden mezarlığa doğru gidiyor demekti. Böyle bir adam olmazsa hortlak meydana çıkmıyordu. Bu akşam yakalayabilmekliğime sebep Reşat Bey'in gecikmesidir. Bunu da kendisinden ben rica etmiştim. İşte mesele bundan ibarettir. İyi bir zabıtayı hafiye memuru hiçbir şeyi kaçırmamalıdır. Dedim ya, eğer küçük bir hatam olmasaydı haydudu daha evvel içeri attırabilecektim. Bereket versin ki bu hatam bir cinayetin daha icrasına meydan vermedi. Son. Evet efendim, gördüğünüz üzere biraz çocuksu, biraz naif bir polisiye hikayesi dinledik. 1920'lerin İstanbul'unda polisiye de herhalde böyle olurdu, böyle olmuş. Nermi Bey'in bu tatlı üslubuyla Yıldırım Cemal'in, yani İstanbullu Türk Sherlock Holmes'un hikayesini ve onun yardımcısı olan Zeki Bey'in maceralarını dinlemiş oldunuz. Sizlere böyle elim ve feci olaylardan uzak, mutlu, huzurlu, sağlıklı günler dilerim. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim.